İyi geceler sayın izleyiciler. Programa Sayın Altı Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Altı Hocam hoş geldiniz.
Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Allah'a
şükür. Maşallah. Elhamdülillah. Evrimle başlayalım mı? Bu yeni bir fosil var. Uydurdukları. Australopithecus sediba ismini verdiler. Zaten buradan maymun olduğu belli.
Uydurdukları fosil. Hani evet. Cam mekanı örtülerle.
Evet. Evet o. O önce bir şamata yaptılar. Fosil yokken bile bazı yayınlarda şey çıktı böyle işte insanın atası bulunduğu şöyledir böyle yaygara yapıyorlar önce bir öyle bir taktikleri var. Ondan sonra fosil daha sonra ortaya çıktı daha sonra gösterdiler. O da bir tane kafatası Afrika'da Malapa mağarasında bulunan 2008 yılında bulunuyordu zaten fosil. Bir tane kafatası böyle birkaç parça şeyden oluşuyor iki kişiye dişiye bir erkeğe ait olduğunu iddia ediyorlar. İki canlıya ait fosiller. Tam bir iskelet falan yok. Çünkü tam iskelet olduğunu iddia ediyorlar ama o da doğru değil. Sadece kemik parçaları var. Zaten gördük orada. Hmm. O filmde de beraber. Maymun olduğu şuradan belli bir kere. Boyu ancak bir metreye ulaşan. İşte beyin hacmi 450 santimetre küp. Normalde insanınki 1200 ile 1600 santimetre küp arası evet. Oluyor. Kendileri de söylüyorlar hatta. İnsanın diyorlar 1200 ile 1400. Şempanze kafatasında aynı olan bir kafatası. Maymun kafatası olduğu belli. Kollar uzun. Bacaklar kısa aynı maymunda olduğu gibi güçlü bir kol yapısı var ağaçlarda sıçrayıp oynayabilmek için. Ağaçlara tırmanmalarını sağlayacak şekilde. Yani tam özellikleriyle bir maymun. Şimdi bakın şöyle de tabii hemen resimlerle ortaya çıkıyorlar bu. Şurada gördüğünüz bu maymuna ait kafatası. Yani tipik bir maymun kafatası. Sadece bunların özelliği nesli tükenmiş olması. Biliyorsunuz 6000 tane yaşamış maymun. Türü var bilinen. Bunlardan sadece 120 tanesi hayatta. Bunların yaptıkları hep nesli tükenmiş maymun buldukları zaman işte kayıp halka bulundu, şudur budur diye yaygara yapıyorlar. Ondan sonra da bu çizimleri meydana getiriyorlar böyle. Hiç alakası olmayan, tamam, tamamen hayali çizimlerle iddia ediyorlar. Şimdi hocamız biliyorsunuz daha önce Ardi skandalı ve İda skandalı vardı. El koydu bunlara. Yine kayıp halka diye ortaya çıkmışlardı. Özür diletti. Bu da bunun tam bir benzeri. Nitekim hemen bakın kendi kendilerini eleştirmeye başladılar. Hocamız durmayı koyduktan sonra hemen cevap verildi buna. Bakın neler diyorlar. Şimdi yaptıkları tabii tek özellikleri yaygara yapmaları. Mesela Darwinist bilim adamı var. Carl Zimmer diye. Carl Zimmer hatta konuşuyor Almanca okunuşuyla. İda hakkındaki aldatmacılara gönderme yaparak lütfen lütfen yine mi şeklinde yakınmalarla karşılanmış Carl Zimmer. Uyanmış olaya yine rezil olacaklarını anlamış. Zimmer fosil hakkında hiçbir bilgi verilmemiş olmasına rağmen söz konusu yayınların sonunda atamız bulunduğu şeklindeki haberlerine kinayeli bir üslupla dikkat çekiyordu. Diyor ki, devam ediyor, bu fosiller pek çok yönden oldukça önemliler. Fakat bir şey var ki o da birer kayıp halka olmadıkları. Çok da tanınmış bir evrimci yani bunu da söylüyor. Mesela New York'taki Stony Brook Üniversitesi'nden Bill Jungers da söz konusu bu fosilin Homo habilis tanımlamasıyla ilgisi olmadığını belirterek bunu başka bir mükemmel maymun olarak tanımlıyordu. Şimdi Homo habilis dedikleri genelde böyle yapıyorlar zaten. Bilmedikleri böyle bir değişik bir maymun türüne ait fosil bulunduğu zaman işte Homo habilistir, şudur budur. Zaten bilim adamları yani Darwinist daha doğrusu paleontologlar Australopithecus'u Tim White var bunların arasında, Donald Johnson var. O Australopithecus'a dahil ediyorlar. Hiçbir farkı yok bu Homo habilis dediklerinde. Yani maymun oldukları belli. Mesela yarım daire kanalları var kulakta, denge organı. Bunların açıları maymunlarda aynı, insanlarda farklı. Bakıyorlar Homo habilis dedikleriyle Australopithecus dedikleri tamamen maymunlarla aynı. Birbirine de paralel. Homo erectus dedikleri de modern insanla aynı. Onun da nesli tükenmiş bir homo insan türü olduğu anlaşılıyor. Homo erectus'un. Homo sapiens de aynı yani insan olmuş oluyor. Homo erectus ve Homo sapiens. Dolayısıyla bütün iddialarının buradan yalan olduğu zaten anlaşılıyor. Şimdi bakın devam ediyor. Ya Nature News'taki haberde ise Michael Cherry de şunları söylüyordu. Michael Cherry, bunlar da Darwinist. Araştırmaların fosilin insanın evrimindeki ara türleri temsil ettiği ve Australopithecus ve Homo türleri arasında durduğu yönündeki önerileri diğer araştırmacılar tarafından fazla abartılmış bulunarak eleştiriliyor. Lee Berger de fosil üzerine araştırma yapan Lee Berger'in taraftarlarından biri ise de şunu ifade ediyor. Malapa örnekleri yani bu fosiller Homo habilis diye bir sınıflandırı olup olmadığı konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirecek. Yani olay tamamen uydurma. Yine rezil oldular. Bakın bildiğiniz daha yani Darwinsel eleştiriyor zaten. Daha çıkar çıkmaz değil mi? Cevap verdiği anda hocamız hemen eleştirmeye başladılar. Durun yapmayın lütfen falan diyorlar. O anladı çünkü rezil olacaklarını. Ardide nasıl rezil olmuşlardı? Değil mi? Ardide ortaya çıktılar. 1994 yılında bulunmuş bir fosili, maymun fosilini. Günümüzün kayıp halka bulundu diye 16 yıl sonra yutturmaya kalktılar. Hocamız cevap verince hemen özür dilediler. Pardon kayıp halka değilmiş. İşte İDA'yı çıkardılar. Lemur fosili olduğu anlaşıldı. Hemen özür dilediler. Hocamız özür diletti yani. Çünkü verdiği cevaplarla. Bu da aynı şekilde. Yine aynı durumda yine aynı şekilde şey ediyorlar. Yani bir proteinin bile oluşumunu açıklayamayan bu Darwinistler sürekli böyle yalan bir şeyle yaygara metoduyla özellikle. Bakın çünkü daha fosil yokken yaygaraya başladılar. Bu zaten durumu anlatmaya yeterli. Daha fosil yokken işte kayıp halka bulundu falan filan haberler çıkıyordu böyle. Fosil de çıktıktan sonra maymuna ait olduğu anlaşıldı zaten. Çok net bir şekilde maymun fosili. 400 santimetre kafalı, uzun kollu, kısa bacaklı. Yani ağaçlardan ağaca atlamaya yarayacak şekilde böyle bir vücut yapısı olan normal bildiğiniz maymun fosili. Sadece nesli tükenmiş.
Yani bir ara geçiş formu değil. Yani istedikleri evet. kadar bir sürü fosil getirip sergileyebilirler. Bunda bir sorun yok. Yani tam bir canlı o değil mi? Yani
evet.
Böyle simetrisi olan. Gözünde kulakları simetri, her vücut kolları simetrik. Tam bir canlı yani yeryüzünde yaşayan milyonlarca çeşit canlıdan bir tane bir çeşit canlı.
Evet.
Bir ara geçiş formu değil sonuçta. Yani evrimcilerin herhangi bir iddiasını destekleyebilecek hiçbir özelliği yok.
Yok.
Sadece bir yaşamış bir maymun cinsi. Şimdi bunu böyle çok önemli bir şeymiş gibi getirip sunmaları sadece herhalde işte hocamızın fosil getiremediklerini vurgulamasından işte 10 trilyon karşılığında bir şey getiremediğinden herhalde bir eziklik şeyi mi nedir yani onu tekrar evet. göz boyama mı
çok zor durumda kaldılar yani Darwinizm yani, hakikaten yıkılıyor evet. Bütün dünya çapında müthiş bir uyanış oldu böyle değil mi anlatılmasıyla bilimsel delillerle çürütülmesiyle artık inandırıcılığı kalmadığı için sadece yaygara yöntemiyle böyle ne olduğu önemli değil yani sadece yaygara yapıyorlar. Arkasında fosil bile yok ortada. Yani fosili de günler sonra ortaya çıkardılar. Yani fosil görmeden bile artık sadece yaygara etmeye başladılar. Mesela bakın Richard Dawkins'in kendi sitesine de koyduğu bir filminde ara geçiş fosili göster şeyine cevabı bakın ne kadar bir aciz içinde olduğunu gösteriyor. Bakın nasıl ne zor durumda olduklarını ara geçiş formu diye bir şey olmadığını gösteriyor. Bakın diyor ki insanlar sık sık fosiller nerede? Bana ara fosilleri gösterin diyor. Oldukça çok sayıda fosil mevcuttur diyor. Şurada 3 tane çizim var gördüğünüz gibi. Burada güya balinanın evrimini anlatacak. Bakın çok fazla fosil bağırıyor böyle. 3 tane çizim bakın. Gerçek fosil de değil görüyorsunuz. Hayali çizimler. Biraz ayak çizmişler. Biraz ayağı daha fazla çizmişler. Fakat hepsi simetrik mükemmel çizimler yapıyorlar. Hocamız dedi ya bunların patolojik şey yapamıyorlar. Yani çizerken bile normal simetrik düzgün çizimler yapıyorlar. Halbuki ara geçiş formlarının mutlaka patolojik, asimetrik, garip ucube canlılar olması lazım böyle.
Hiç dünyada böyle şey görmedikleri için
evet.
hayal güçleri yetmiyor bunu yapmıyor. Yani dünyada her şey altın oranlı mükemmel simetrik yaratıldığı için hiç öyle şey de görmedikleri için hayal güçleri bile yetmiyor
evet.
yapmaya.
Bakın devam
zaten Darwin'e bile evet. sadık kalmıyorlar ki Darwin ayıdan geçti diyor.
Evet. Ona da değineceğiz. Şimdi bakın şimdi. Diyor ki şimdi burada gösterdikleri aslında tamam mı? Kara bakın Pachycetus diye bahsettiği Ambulocetus bunların hepsi kara canlısı. Yani normal böyle kurt benzeri kara canlılarını alıyorlar. Balinanın atası diye lanse ediyorlar. Yani ne alakası var? Şimdi onlar normal karada yaşamış ne soyu tükenmiş canlılara ait fosiller. Mükemmel ayakları var. Çünkü kara canlıların iskelet yapısı çok farklı. Bir kere kara canlılarının omurgaya bağlı şeyleri var, ayakları ve kolları var. Omurgaya bağlı olması gerekiyor ki bütün ağırlığı taşıyabilsin. Metabolizması ona uygun olmak zorunda çünkü ağırlığın, metabolizmanın, enerjinin önemli bir bölümü ağırlık taşımaya kullanıldığı için metabolizmaları tamamen farklı oluyor deniz canlılarından. Ayrıca tabii gün içindeki hava biliyorsunuz ısı değişikleri çok farklıdır karada değil mi? Gündüz çok sıcak olabilir mesela, gece dondurucu soğuk olabiliyor. Dolayısıyla buna uyum sağlayacak bir yapıları olması gerekiyor. Mesela memelilerin kürkleri var, kuşların tüyleri var. Metabolizmaları ona göre, ısınmaları ona göre temin ediyorlar. Ki adapte olabiliyorlar o sıcaklığa.
Tabii.
Oysa deniz canlılarında bu durum tamamen farklı. Denizde çünkü ısı değişikleri çok yavaş olur. Değil mi? Marmara'nın ısısını düşünelim mesela. Yaz ve kış mevsimler boyunca bir dalgalanma gösterir. Öyle günden güne 20 derecelik, 30 derecelik, 40 derecelik farklılıklar olmaz suyun sıcaklığında.
Tabii.
Dolayısıyla su canlıları için bu bir konu değildir. Önemli bir konu değildir. Yani bu dalgalanmalar yavaş olduğu için. Tabii çok önemli daha başka farklılıklar da var. Mesela su canlılarında işte solungaçların olması, öbürlerinde akciğerin olması. Şimdi akciğer mükemmel bir organ. Şimdi iddia ediyorlar yani su canlıları kara canlılarına dönüştü diye. Dolayısıyla bir solungaçın onların iddiasına göre akciğere dönüşmesi lazım. Akciğer mükemmel bir organ. Solungaçta en ufak bir değişiklik olduğu zaman solungacı işlevsiz hale getiriyor. Akciğerde aynı şekilde biraz değişiklik olduğu zaman o da işlevsiz hale geliyor. Dolayısıyla arada hiçbir ara form olamıyor. İkisi de çünkü sadece mükemmel olduğu zaman çalışıyor. Mesela akciğer sadece mükemmel olduğu zaman, tam olduğu zaman işlev görebiliyor. Dolayısıyla bir canlının onların iddia ettiği gibi güya doğal seleksiyonla vesaireyle böyle dur ben balık işte şimdi doğal seleksiyon onların iddiasına göre şöyle hayali bir mekanizma var. Güya su canlısının karaya çıktığını mı hesap edecek de dur bunu akciğer yapalım diyecek. Önce akciğerin bir parçası oluşacak sonra ikinci parçası oluşacak böyle. O da hep seçecek onları akciğeri olması gerektiğini düşünerek böyle karaya çıkacağını hesap ederek gibi. Ya bu kadar manasız, akılsızca iddiaları savunuyorlar sırf ateizmi ayakta tutmak uğruna. Evet. Şimdi bakın bu da burada böyle ara geçiş formu diye iddia ettikleri bakın daha geçten heyecanlı heyecanlı anlatmaya kıpkırmızı bir yüzle anlatmaya çalışıyor. Ya kardeşim burada 3 tane şey çizmiş burada. Tamamen hayali çizim. Biri kara canlısı, ikisi kara canlısı. Birisi de muhtemelen şeye ait. Balinalara nesip tükenmiş memelilere ait. Onları kullanıyorlar. Arada hiçbir form yok. Bu çizdikleri çizimlerin tamamı da hayali. Zaten bunların asıl ilk ortaya çıkartan bunu senin de söylediğin gibi Darwin'in kendisi. Bakın Darwin kitabının ilk baskısında 1959 baskısında şunu iddia ediyor. Şimdi burada gösterelim. Balinaların ayılardan kaynaklanıyor. Bakın balina dediğinizde koskoca bakın 30 metre bir canlı. 60 ton ağırlığı var. Değil mi? Mükemmel bir yapısı var. Diyorlar ki işte güya balık karaya çıktı, sürüngen oldu. Sürüngen memeli oldu onların iddiasına göre. Memeli de geriye döndü. Kara memelisi, deniz memelisi oldu. Hatta o kadar saçma ki bakın şimdi anlatalım bunu da izleyenlerimiz görsünler ne kadar saçma olduğunu. Bu kadar dev canlıların ayılardan olduğunu iddia ediyorlar. Kim iddia ediyor bunu? Charles Darwin. Bakın diyor ki ben diyor ayıların diyor suya girip diyor doğal seleksiyon yoluyla diyor daha fazla suya alışkın hale gelip diyor ağızlarının daha fazla açılıp daha fazla büyüdüğünü görerek dev bir balinaya dönüşmesi konusunda hiçbir mahsur görmüyorum diyor. Bunu daha sonra hemen çıkartıyorlar apar topar çıkartıyorlar Darwin'in diğer baskılarından. Türlerin Kökeni kitabından artık bu kadar da rezalet olmaz diye böyle Darwin sen de çok ileri gittin mantığıyla böyle rezalet çıkardın diye. Yani olacak iş değil.
O
böyle...
balinanın içini gösteren hani bir güzel
evet,
bir film
onu da abi. Gösterelim şimdi bakın balina nasıl bir canlı. Balina o kadar mükemmel bir canlı ki. Bakın şimdi balinanın durumunu görelim pardon bunu bir düzelteyim de size. Balina o kadar mükemmel bir canlı ki. Bu konu yani böyle bir şeyin zaten olması imkansız bakın. 30 metre boyunda 60 tonluk bu canlının hatta içine girmiş bakın iskeletinin burada anlatan kişi. Balinanın içinde geziyor yani balina böyle ayı yani normal bir kara canlısıdır yani suya girince balinaya dönecek böyle bu kadar saçma sapan yani böyle koskoca adamlar böyle saç sakal birbirine karışmış. Bakın balinanın mükemmel bir yapısı var simetrik. Bakın içinde geziyor yani 30 metre boyunda dev bir canlı. Bakın burası balinanın kaburgalarını görüyorsunuz. Bunun içinde dev bir kalbi var balinanın. Tabii 30 metre ve 60 ton ağırlığındaki bir canlıyı değil mi? Kan dolaşımının milyon kilometre hesabı. Bakın insanda 100 bin kilometre damar ağı, milyonlarca kilometre damar ağı var. Ve tonlarca 10 ton kan şey ediyor, pompalıyor. Bu kalp gördüğünüz kalp.
Maşallah.
Dakikada az sayıda atıyor. Atım sayısı çok az. Fakat o kadar güçlü bir yapısı var ki bakın 30 metre boyunda 60 ton ağırlığındaki bir canlının bütün dokularını kanlarının sulanmasına vesile oluyor. Milyonlarca kilometrelik damar ağında. Bakın gördüğünüz gibi. İskelet yapısı da tabii çok özel. Mesela balinalarda pelvis yani leğen kemiği yok. Halbuki kara canlılarında leğen kemiği vardır ve alt ekstremiteler o leğen kemiğine bağlıdır. Omurgası olduğu gibi kuyruğa doğrudan uzanıyor bakın gördüğünüz gibi. Leğen kemiği yok balinada. Ve suda mükemmel yüzen canlılar. Mesela suyun kullanımı tamamen farklı bu canlılarda kara hayvanlarından. Suyun içinde oldukları için suya ihtiyaçları yok ama vücutta mesela kara canlılarının böbrek gerekiyor. Suyun korunumu çok önemli kara canlıları için. Bunun için de böbrekler hep sürekli olarak süzerek suyun tasarrufu sağlanıyor ki kara canlıları suyun içinde olmadıkları için, sürekli su kullanamadıkları için böbrek denen organlar gerekiyor. İşte su canlılarında mesela bu yok. Ayrıca balinanın mesela sütünün yoğunluğu son derece yüksek bir yoğunluğu var yağ kıvamında. Yavrularını onunla besliyor. Onlar o yağ kıvamındaki sudan su elde ediyorlar. Balinanın da su elde edimi çok iman hakikati. Ayrı bir yapısı var onun da böyle. Suyun içinde olmasına rağmen. Bakın görüyorsunuz mükemmel bir canlı. Bunun ayıyla ne ilgisi var?
Gemiden bir yani,
tavgısı çıkmış oraya 3 tane şekil çizmiş. Çok ara form var diye. Ya kardeşim getir o zaman. Değil mi? Hocamız sana 10 trilyon verecek. Hatta bir konuşmasında İngiltere'de çıkıyor bir konuşmasında sırf hocamızdan bahsediyor. Yaratılış Atlası'ndan. Orada da söylüyor. Diyor ki 10 trilyonu yanlış anlamış. Ya da belki de öyle anlamaya çalıştı. 10 trilyon pound verecek diyor. Ondan sonra ağzı sulanarak tamam getir. Getir parayı verecek sana böyle. Yaratılış Atlası'nı öve öve bitiremiyor. Orada bir tane güya şey bulmuş böyle oltaya takılı. Tam oltaya geldi aslında kendisi. Hocamız dedi ben onu az koydum oraya dedi. Oltaya geldiğini göstermek için. Oysa bütün canlılar bakın patolojik olmadıkları gibi altın oranla simetrik yaratılıyorlar. Bakın şimdi altın oranla ilgili çok güzel bir filmimiz var. Onu izleyelim. Bu Fibonacci sayıları bakın şu sayılar birbirlerinin toplamından oluşuyor. Bakın 0, 1, 1 geliyor birin yanına. 1 ile 1 2 olduğu için 2 geliyor. 2 ile 1 3 oluyor. 3 geliyor. 3 ile 2 5, 8, 13, 21, 34 diye devam ediyor böyle. Son iki sayının toplamından oluşuyor sayılar daima. Bu sayılardan bir tanesini bir önceki sayıya böldüğünüzde hep 1.618'lik bir oran çıkıyor. Ve bu oran doğadaki tüm canlılarda var. Hatta daha fazlasında var. Bakın hep birlikte izleyelim şimdi filmimizi. Bu oran kullanarak oluşan dikdörtgenleri görüyorsunuz burada. Evet. Bakın mesela deniz kabuklarını görüyorsunuz. Nautilus'un yapısında. Hepsi altın oranında yaratılış var. Kusursuz bir yaratılış. Bakın bitkilerde, ayçiçeğinde mesela bu sarmalların sayıları ve oranları daima altın oranı veriyor. Muhteşem bir mucize bakın. Kozalakların yapısı aynı şekilde. Hepsinin altın oranla yaratılış var. 1.618 bakın görüyorsunuz. O sayıları böldüğünüzde hatta dalgalarda bakın bu çok önemli. Dalgalar biliyorsunuz oluşurken bir düşme şeyi vardır. Spiral şekilde düşerler. Değil mi? Dökülür.
Evet.
O spirallerde de altın oran varmış maşallah.
Süperallah.
Yani çok özel tabii yani Allah'ın sonsuz yaratılış sanatı değil mi? İnşallah maşallah. Böyle. Bakın bu spiraller de altın oranla yaratılıyor.
Maşallah.
Suyun dökülme spiralleri. Bunu dikdörtgenlerini çizdiğiniz zaman hep altın oran çıkıyor. Ağaçlarda gördüğünüz deniz yıldızında bakıyorsunuz. Çiçeklerde. Bakın tüm deniz kabukları canlılarda. Hepsinde spiraller bu sarmalların sayısını oranladığınız zaman hepsinde altın oran çıkıyor maşallah. 1.618'lik oran. Bakın parmakları görüyorsunuz. Parmak yapıları değil mi? İskeletlerde de aynı şekilde. Yine altın oranlı yaratılış söz konusu. İnsan yüzünde, kaplanların yüzünde baktığınız zaman hatta bakın uzaydaki galaksilerin spiralleri vardır, sarmalları vardır. Onlar da altın oranlı maşallah. Oranladığınız zaman. Sübhanallah değil mi? İnşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Bakın. Tabii bu neyi gösterir? Muhteşem bir yaratılışı gösterir değil mi? Allah'ın evet. Yaratma sanatını inşallah. Dolayısıyla tabii iddiaları her bakımdan çöküyor. Gittikçe rezil oluyorlar. Onun için bu yay yaraları böyle. Yok işte fosili bulduk, şudur budur, kayıp halkayı bulduk. Ya bırakın işte yani bırakın bu işleri. Darwinizm, Marvinizm yok işte yani böyle. Onlar da biliyor olmadığını. Değil mi? Her taraflar bunun itiraflarını yapıyorlar. Şimdi gelelim. Sevimli canlılarımız var birkaç tane. Evet. Bir kuşun bir kediye olan Papağanın sevgisini görüyoruz burada. Çaktır olan yandan onu seviyor. O da hiç aldırmıyor. Aralarındaki
hiç mesela canını vardır. Yakmadan değil mi o evet. Kıskançlarıyla hassas hassas böyle.
Bir yandan da karşıya bakıyor. O da onu seviyor ama. Çok sevgi ve muhabbet var aralarında. Maşallah. Bayağı bir arkadaş olmuşlar, sevgi gelişmiş. O da hiç rahatsız olmadı değil mi? Hatta ona karşılık veriyor değil mi?
İşte Allah'ın tecellileri.
Evet, maşallah.
Muazzam yani, maşallah.
Çok, çok komik. Hop. Evet. Bakın mesela antiloplar var. Çok güzel canlılar. Bir sıçrayışta 10 metre mesafe kat edebiliyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. O kadar güzel kas ve iskelet yapıları var ki tabii bu da yaratılış harikası bakın. Metrelerce evet, uçabiliyor. Sonra. Çok rahat bir şekilde bakın hiç yorulmadan dans eder gibi gidiyor değil mi maşallah.
Hayret ya. Diğer bütün canlı mesela hepsi dört ayaklı normal fizik evet. Ama işte Allah'ın benzersiz sonsuz evet. Yaratma gücü. Ne kadar estetik, ne kadar...
Bedi sıfatı var Allah'ın maşallah. Evet. Bu da bir karga bakın şimdi. Golf topunu izliyor. Golf topu çok ilgisini çekiyor. Şimdi golfçi gidip topu alana kadar o alıp kaçırıyor topu. Bir yumurtaya benzetiyor muhtemelen. Kargalar da çok komik ve zeki hayvanlar. Bakın.
Çok çözümcü. Hemen
evet.
Çözüm aldı. Buluyor yani bazı şey.
topu kaçırdı. Muhtemelen de onu bir yumurta gibi düşünüyor olabilir. Saklıyor onu bugün götürüp. Tabii golfçü gelip de topu göremeyince bir aile sinirlenecek. Bunların nasıl daha önce de filmi seyretmiştik. Mesela cevizleri falan kırmak için trafikte gösterdikleri akıl da çok ibretlik yani böyle değil mi? Tabii, bekliyor trafiği. Tabii. Trafiğin kesilmediğini görünce trafik ışıklarının olduğu yere gidiyor. Orada kırmızı yanmasını bekliyor. Taşıtlar durduğunda o cevizleri yere atıyor. Ondan sonra üzerinden geçtikten sonra tekrar kırmızı olduğunda onları alıyor. O sırada yeşil yanıyor. Taşlar hareket etmeye başlarken de alıp onlarla kaçıyor kırılmış olarak yiyor içlerini.
Birçok şey o şey yapıyor. Çubuğu eğiyor, çengel haline getiriyor mesela içinden çıkartabilmek için kavanozun falan böyle çok çözümcü yani bayağı akıllı gibi.
Şimdi bakın bir iki tane çok komik bir olay var. Bakın onlardan şunu görelim önce. Canlılarda hakikaten çok bir güzellik var her bakımdan. Bakın. Bunu şimdi açayım. Evet.
Su aygırı mı bunlar?
Evet, çeşitli canlılar var böyle. Hı. Şimdi bu özel bir bitki ve şey türü. Muhtemelen içinde alkol var ya da uyuşturucu bir madde. Bunu yiyen şeyler, hayvanlar, canlılar sarhoş oluyorlar bakın onunla ilgili. Fil de ağacı sallıyor dökülmesi için o hayvanın. Evet. Şimdi bakın yiyecekler biraz sonra. Her taraf dolu o meyveden. Ve onu hoşlarına da gidiyor. Yemeye başlıyorlar. Biraz sonra bakın neler olacak. Maymunlar da yiyor hatta. Kafasına düştü bir tane. Ama biraz sonra etkisini göstermeye başlayacak. Şimdi büyük bir keyifle yiyorlar ama. Evet.
Ne oldu? Yan yan gidiyor.
Yan yan.
Yürüyemez hali.
Çok ciddi sarhoş oldular böyle. Kafayı buldular.
Allah. Nasıl bir meyve kim bilir?
Ha, ha, ha. Ayakta duramıyor. Bakın maymun da aynı şekilde. Onunki yiyen bütün canlılar aynı etkiyi gösteriyor hepsinde. Koskoca fil ayağa kalkamıyor. Ayakta duramıyorlar. Bu ayakları atmayı beceremiyor. Hayret. Değişik bir şey meyve. Bakın fil bir türlü kalkamıyor. Hayret yani bu kadar file de bu kadar etki etmesi.
En çok o yemiştir de ondan
evet,
tabii.
Evet çok yedi.
Cüssesine oranla yemiştir.
Evet.
Ya dışarıdan bir etkiyle yaptıramazsın hayvanlara. Evet. Canlı belli ki hakikaten yedikleri şey.
Evet. Çok değişik maşallah. Hakikaten canlılardaki evet. Yaratılış ve güzellikler çok güzel. Bakın burada da bir kedinin uyanması var böyle. Bu da çok sevimli. Bunu da gösterelim. Uyuyor kedi. Oo, geriniyor.
Tekrar daldı uykuya.
Çok sevimli canlılar maşallah. Evet. İşte böyle Darwinistler bildikleri halde insanları aldatmaya çalışıyorlar ama artık tabii sonuna da gelindi inşallah. Hı hı. Çünkü bilimsel deliller değil mi? 350 milyon fosil var. Hı hı. Ve bu gizleniyordu. Bunu hocamız ortaya çıkarttı. Artık yani yalanlayabilecekleri bir durum olmaktan kalınırabilecekleri bir durum olmaktan evet. Çıktı tabii. Çünkü gençler internete giriyorlar, okuyorlar. Çok zekiler maşallah. Okullarda hocalarını bayağı böyle Darwinist hocaları varsa onları zor durumda bırakıyorlar. Çünkü ara geçiş formunu artık herkes sormayı öğrendi. Bir protein nasıl oluşur diye herkes biliyor artık böyle günümüzde.
Gençler, sergiyi gezenler röportaj yapılmış ya.
Evet.
Değil mi fosil sergisi?
Tabii hepsi gezen söylüyor gençlerle. Orada yani çok açık bir şekilde.
Tabii. Artık.
Evet. Bunlar da başka sevimler.
Şimdiden o şey oturuş.
Allah'ın değil mi ne güzel yaratılış maşallah. Masumluk, böyle güzellik. Yüzündeki ifade. Maşallah.
İşte mesela insan yüzünde herkes de iki göz, iki kulak, bir burun, bir ağız, iki kaş, saç, iki yanak, alın. Yani bütün malzeme şey her şey aynı olmasına rağmen
evet.
Milyarlarca yani bir karışlık yerde milyarlarca farklı
evet.
ifade ve insan yüzü. Yani bambaşka yani bu çok büyük bir sanat ve kudret.
Evet maşallah.
Ya parmak izleri de herkesin farklı mesela. O da çok büyük bu
evet.
sanat. Ya bir santimetre karelik yer orası.
Evet. Bir santimetrelik yerde kaç tane farklı desen yapabilirsin değil mi? Toplasan bütün dünyanın en usta grafikerlerini, ressamlarını evet. değil mi? Binlerde tıkanırlar yani böyle. Tabii. 6 milyar insanın, 7 milyar insanın farklı. Bundan önce yaşamış milyarlarca insanınki farklı. Çok biliyoruz ki inşallah bundan sonra yaşayacak olanlarınki de farklı olacak. Evet. Sadece pardon tek yumurta ikizleri var yani birbirini tıpatıp aynı olan bütün genetik yapısı aynı birbirinin. Bu şundan kaynaklanıyor. İlk sperm hücresiyle yumurta hücresi birleştiği zaman bölünme aşamasında iki farklı aynı hücreden iki farklı canlı olursa iki bebek olursa bunlar tek yumurta ikizi oluyor. Aynı hücreden olduğu için de DNA'ları birbirinin tıpatıp aynısı oluyor. Bölünmedeki bir şeyden dolayı, kaynaklanan bir konudan dolayı. Bunlara tek yumurta ikizi deniyor. Biliriz yani her şeyleri aynıdır. Saçlarının rengi, yüzündeki bene kadar değil mi? Aynıdır. Sadece parmak izleri farklı birbirinden.
Değil mi? Muazzam.
Bu, yani çok özel. Bakın şimdi biraz önce de gördük. Hı-hı. Mesela bu Fibonacci değil mi? Altın oranla yaratılış. Hı-hı. Yani dalgaların yaptığı artık spirallerde evet. Allah o şekilde yaratmış. Elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Altın oran var. Canlıların, bütün canlılarda gördük, çiçeklerde, canlıların yüzlerinde, parmaklarda bile hatta inşallah. Parmak izi de tabii yani çok sayısız delilden, Allah'ın yaratma delillerinden bir tanesi. Maşallah ne kadar sevimli.
Süper.
Bunların böyle sevimliği, masumluğu değil mi?
Maşallah. Yani şu an...
Gözleri ne kadar güzel maşallah. Şaşkınlıkla bakıyor. Maşallah.
Araya bir şey girdi. Maşallah.
Maşallah.
Şu renklere bak şu. Evet. Muazzam yani. Mükemmel yani.
Hepsinde ayrı güzellik var değil mi? Maşallah.
Harika.
Bir tarafına bir şey, bir tarafına bir şey çıkmış. Rakun onlar da herhalde. Hmm. Ne güzel maşallah değil mi renkleri?
Harika.
Bunlar 270 derece çevirebiliyormuş boynunu. Baykuşlar.
270?
Evet.
Neredeyse tam dönüş yapacak. Çok güzel.
Ufaklık bu da herhalde.
Çok sevindim. Yavrular zaten çok sevimli. Her şeyin yavrusu.
Evet. Her şeyin yavrusu değil mi? Özel bir sevimlilikle yaratılmış.
Mükemmel mesela. Şuna baksana.
Evet. Maşallah. Uçuşları da çok özel oluyor böyle sessiz ve şey evet. Bir şekilde. Bakın renklere ne kadar desenli bak. Değil mi? Muhteşem, hepsi uyumlu.
Hayret ya, subhanallah.
Maşallah. Bunlar ne kadar güzel rengi değil mi? Böyle derisinin parlaklığı, evet, güzelliği. Evet. Zaten yılan derisi zaten çok makbul bir şey deri güzelliğiyle hakikaten. Bu da ne kadar güzel değil mi renkleri ve şeyleri?
Muazzam var.
Maşallah. Bu renklerin güzelliği, canlılığı da çok özel yani, evet. Değil mi? Yaratılış harikası inşallah. Oh, keyif içinde karşılıklı uyuyorlar. Taylar ne kadar sevimli.
Çok güzel.
Binlercik annesinin yanında koşmaya çalışıyor.
Mesela renklere bakın.
Evet. Maşallah. Öyle keyif çatıyor.
Akrobasi yapıyor. Çok asil mesela. Evet. Nefis.
Bakın gözleri farklı. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil.
Şaşkın oluyorlar yavruken.
Ne kadar sevimliler yani maşallah.
Evet.
İnsan böyle severken zarar vermekten korkuyor. Şuna bak.
Oh.
Oh. Tam keyif. Ailece uyuyorlar. Maşallah. Bu da bir iman hakikati değil mi? Gözünün bakın biri evet. Farklı renk, bir yeri farklı renk. Bakın bütün canlılarda değil mi? Kusursuz bir yaratılış var. Simetri, altın oranla yani Allah'ın sanatının tecellisi olmuş oluyor tabii renkleri değil mi? Yapılarıyla. Hiçbir bozukluk yok. Yani hiç ara formu yok. Hepsi mükemmel sabit türler. Ve bunların fosillerine baktığınız zaman da hep bunu görüyoruz. Milyonlarca yıl en ufak bir değişikliğe uğramamış.
Maşallah.
Evet.
Döndük. Evet.
Sevimlilikleri maşallah. Bu tabii Allah'ı tesbih ettiriyor. Yani nereye baksak değil mi? Canlılarda kusursuz bir yaratılış var. Yani kusursuz derken hakikaten kusursuz. Gerçekten tabii. Değil mi? Allah hiçbir çatlaklık göremezsiniz diyor. Onların iddia ettiği gibi organlarda yapı bozuklukları olması lazım. Patoloji olması lazım. Simetrinin bozulması lazım. Madem tesadüfen mutasyonla şununla bununla olduğunu iddia ediyorlar. Hiç yok. Ya bir tane bile olmaz mı demişti hocamız değil mi? Hastalıklı fosil olabilir. Hakikaten hasta bir canlının mutasyona uğramış. Patolojik olabilir. Simetrisi bozulmuş. O da yok Allah'ın dilemesiyle. Yok. Yani 350 milyon fosil var. Bir tane bile yok. Ve buna rağmen savunmaları bu da çok özel yani. Bu da sadece Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Yani o da bir iman etme konusu değil mi? Böyle insanların olması yani bu kadar açık, bu kadar sarih olan bir gerçeği savunmaya çalışmaları o da ancak Allah'ın dilemesiyle olabilecek bir şey.
Şimdi bugüne başka kadar herhalde kandırabildiklerini görmüşler tahmin ediyorum. Hocamız çıkana kadar bu konuyu kitaplarıyla, bilimsel gerçeklerle bitirene kadar herhalde kandırabildiklerini düşünmüşler. Bayağı etkilediklerini düşünmüşler. Ki öyle olmuş yani. Ama şimdi durum değişti.
Tabii tam rezil rüsva oldular.
Hocamız fosillerle ortaya çıktı. Proteinlerin oluşamayacağını yani hem genetik safhada hem paleontolojik safhada her safhada evrimin imkansızlığını ortaya koyunca şimdi sesleri sedaları kesildi. İşte arada bir çıkıyorlar fosil örtü kaldırıyorlar falan böyle fosil göstermeye çalışıyorlar ama tam simetrik normal yaşayan bir canlı oluyor onlar da yani hiçbir böyle
normal bir nesli tükenmiş bir soyu tükenmiş maymunları çıkarıyorlar ya küçücük kafatası şempanze kafatası gibi belli yani uzun kollu kısa bacaklı maymun yani iskelet de bağırıyor ben maymunum diye ya bunu kalkıp insanın yok atası homo habilis falan böyle Latince isim tabii çok önemli Australopithecus sediba falan böyle yani sanki öyle olunca bir şey oluyor insan işte insanları öyle aldatıyorlardı ya bir büyü gibi böyle Latince isimler karmaşık şeyler kimsenin anlayamayacağı şekilde. İşte diyor şöyle diyor Australopithecus'un bilmem nesi bu homo habilis ayağa kalktı diyor şeylerden diyor otların arasından diyor ileri baktı diyor yürümeye başladı diyor bu maymun da yürüyor diyor falan böyle. Ya normal maymun niye iki ayağı üzerinde yürüsün? Yani yürüyemediği de çok belli ya iskelet yapısı yani her şey bağırıyor aslında.
Tabii.
Fakat anlaşılmaz bir hale getirip böyle işte halkı kandırmaya yönelik bir propaganda şeyleri vardı. Çünkü aslında kendileri de inanmıyor bakın. İtiraflarını gördük. Daha fosil çıkar çıkmaz hemen itirafa başladılar. Lütfen yapmayın diyor birisi falan. Aman diyor rezil ediyorsunuz gene bizi yani. Durun yapmayın falan böyle değil mi? İnşallah. Şimdi yine Kur'an mucizesi var inşallah. Onu okuyalım mı hep birlikte?
Çok iyi olur.
Kur'an'da da tabii bilimsel mucizeler var. Kur'an'ın tabii Allah sözü olduğunun da kanıtı olmuş oluyor. Yani ihtiyaç yok ama İnşallah Allah bir güzellik olarak yaratmış.
Evet.
1400 sene sonra ortaya çıkan bilimsel gerçeklerle şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun yaratmak da emir de yalnızca onundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Ey cin ve ins toplulukları eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz hemen aşın. Ancak üstün bir güç Sultan olmaksızın aşamazsınız. Rahman suresi 33. Yukarıdaki ayette bucaklar olarak çevrilen kelimenin Arapçası aktardır. Aktar Arapçada çap anlamına gelen kutur kelimesinin çoğuludur. Ve göklerin ve yeryüzünün birçok çapı olduğunu ifade etmektedir. Arapçada kelimenin kullanım şeklinden tekil mi çoğul mu yani ikiden fazla mı ya da ikili formda mı kullanıldığını anlamak mümkündür. Dolayısıyla kelimenin buradaki kullanım şekliyle ikiden fazla olduğunu ifade eden çoğul kullanımıyla bir başka mucizevi bilgi haber verilmektedir. Bilindiği üzere üç boyutlu bir cisim ancak düzgün bir küresel şekle sahipse tek bir çaptan bahsedilir. Çaplar ifadesi ise ancak düzgün olmayan bir küresel şekle ait olabilir. Bakın bu çok önemli. Hmm. Nitekim ayette seçilen bu kelime çaplar dünyanın geoid yapısını işaret etmesi bakımından önemlidir. Biliyorsunuz dünya tam bir küre değil, evet. Kutuplardan basıktır. Ayette ikinci olarak dikkat edilecek konu ise, dolayısıyla tabii birden fazla çapı olmuş oluyor. Dikkat edilecek konu ise çaplardan bahsedilirken yeryüzü ve göklerden ayrı ayrı söz edilmesidir. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisine göre evren genişlemektedir. Fakat bu galaksilerin ve diğer kozmik cisimlerin uzayda etrafa dağıldığı anlamına gelmez. Bu uzayın genişlediği ve bu sırada galaksiler arasındaki mesafenin açıldığı anlamına gelir. Rahman suresinin 33. ayetinde geçen göklerin çapları tanımlaması da uzayın küremsi yapısına işaret etmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Uzayın değişik yerlerinden uzayın çapları farklı çıkacağı gibi sürekli genişleyen uzayın çapları da sürekli değişim gösterecektir. Bu bakımdan ayette çap kelimesinin çoğul biçimiyle kullanılması son derece hikmetlidir ve Kur'an'ın her şeyin ilmine sahip Rabbimizin vahyi olduğunu göstergelerinden biridir. Bakın evet, maşallah. Maşallah. Değil mi? Kaç tane mucizeyi gördük inşallah. Bunlar tabii 1400 sene önce hiç bilinmeyen gerçeklerdi. Sadece bunlar değil mi? 20. yüzyılda yapılan bilimsel gelişmelerle tabii ortaya konmuştu ama Kur'an'da Allah tarafından, yani Kur'an'ı da yaratan Allah, değil mi? Evreni de yaratan Allah bunu bize 1400 sene öncesinden bildiriyor inşallah. Bakın şimdi değişik konulara giriyoruz sık sık. Atomun yapısıyla ilgili bir filmimiz var, ona da bakalım. Elektron adı verilen, bakın başa dönelim tekrar da. Atomun yapısıyla ilgili bir film seyredeceğiz şimdi. Elektron adı verilen negatif elektrik yüklü ufak partiküller, çekirdek denen artı yüklü parçanın etrafında yörünge çizmektedirler. Ama bu tabii doğrusal değil ve bulutsu bir yapıları var böyle. Ernest Rutherford çekirdeğinin atomun kendisinden 10 bin kez daha küçük olduğunu hesaplamıştır. Yani muazzam bir boşluk olmuş oluyor tabii atomun içerisinde. Bu kadar büyük boşluklar. Bakın diyor ki örnek olarak atomu daha büyük bir ölçekte ele alalım. Şimdi bir canlandırma yapacaklar. Eğer atomun çekirdeği bir futbol topu büyüklüğünde olsaydı, çekirdeğin futbol topu büyüklüğünde olduğunu varsaysak, çekirdeğe en yakın elektronun yörüngesi 800 metre uzaklıktan geçecekti. Atomun geri kalan kısmı tamamen boşluktur bakın. Çok büyük boşluklardan oluşuyor atom. Başka bir şekilde açıklayayım diyor. Eğer vücudundaki tüm atomlardaki boşlukları çıkarıp bu atomların tüm parçalarını bir araya getirirsek, yani boşlukları kaldırsak diyor vücudundaki atomların, o zaman tuz tanesinden daha küçük bir hale gelir mi? Yani insan ne kadar insan boşluktan oluşuyor o zaman demek. Yani bütün evren, madde dediğimiz değil mi? Aslında boşluktan, yani yokluktan müteşekkil olmuş oluyor çok bu
düşünülmesi
anlamda.
Düşünülmesi gereken bir şey.
Evet. Çok, evet. Fakat tabii ki ağırlığında bir değişiklik olmaz. O kütlesi değişmiyor, evet. Evet. Değil mi? Tuz tanesi kadar da olabiliyor. Fakat ağırlığı değişmiyor. Eğer bu yeryüzündeki bütün insanlığa uygulanırsa diyor, 7 milyar insana, 6 milyar insan bir elmanın içine sığabilir. Bakın değil mi? Yani kapladığı yer çok 6 milyar insanın bir elmanın içine sığabilir diyor. Atom şimdiye kadar karşılaşılmış hiçbir şeye benzememektedir diyor. Atomla ilgili ilginç olan bir durum vardır. Ortaya bir çelişki çıkmaktadır ve büyük bir çelişkidir. Bildiğimiz bilimsel zaman kavramına göre elektronlar bir göz kırpmasından daha kısa bir zaman içerisinde enerjilerini tüketip hızdan düşüp helezonik bir şekilde çekirdeğe doğru çökmeleri gerekirdi. Değil mi? Elektronun o şekilde olması gerekiyor. Çekirdeğe çökmesi gerekiyor. Enerjisini tüketip. Fakat atom bilinen bilimsel kanunlara karşı bir tezat oluşturmaktadır. Atomun neredeyse tamamı boşluktan oluşmaktadır. Ve bu şekilde kalmaya devam etmektedir. Ben kendimde bir tuz tanesi boyutuna gelme belirtisi görmüyorum diyor. Çökmüyor. Aynı şekilde dünyanın boyutunda da bir değişiklik olmamaktadır. Gökleri ve yeri bir örnek edin, şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmek sizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bakara suresi 117. ayet maşallah. Evet. Değil mi? her şeyi bir örnek edinmek için yaratmış Allah ve her an kudreti altında tutmaya devam ediyor. Atomdan da bunu anlıyoruz değil mi? Evet. Niye çökmüyor? Mümkün değil yani elektronların o düzeylerini korumaları değil mi? Çünkü elektrik eksi elektrik yüklü, protonlar artı elektrik yüklü. Bir kere çekirdeğin bir arada durması bir mucize. Bu güçlü nükleer kuvvetten kaynaklanıyor. Protonları birbirine bir arada tutan özel bir durum söz konusu. Çok güçlü bir nükleer kuvvet var. Bunları şu düşünülüyor en son bilimsel gelişmelerde. Protonları oluşturan kuark isimli parçacıklar var. Bu parçacıkları bir arada tutan da gluon isimli parçacıklar var. Yapıştırıcı parçacıklar. Ya bu çok böyle kavraması bile zor durumlar aslında bunlar. O parçacıklar vesilesiyle o kuarklar bir arada duruyor ve protonları oluşturuyor. Kıpırdamıyorlar yerinden. Nötronlar da protonların bir arada kalması için özel olarak yaratılmış. Bunu bilim alanları da kabul ediyor. Ve onları bir arada tutuyor. Bu güçlü nükleer kuvvet. Fakat bu tabii elektronları da kendine doğru çekerdi. Fakat elektronlar da düzeylerini koruyabiliyorlar eksi yüklü olmalarına rağmen. Hatta düzlemlerini belli bir düzen içerisinde değiştiriyorlar. Yani bir elektrona bir foton yani ışığı oluşturan minik parçacıklardan ki milimetrenin katrilyonunda biri büyüklüğünde bunlar. Geldiği zaman onu elektron bünyesine alıyor ve bir üst düzeme geçiyor. Hiçbir zaman ara düzlemde de olmuyor. 7 tane ayrı düzey var, düzlem var. Ve bunların her birinde değişik sayıda elektron olabiliyor. Mesela en son düzlemde 100'e yakın elektron olabiliyor. Ve elektron foton kaybettiği zaman da eski şeyine dönüyor.
Hızları
muazzam zaten. Saniyede mesela hidrojen atomunun elektronları saniyede 2000 kilometre hızla hareket edebiliyorlar. O son derece akıl almaz ufaklıktaki mesafe içerisinde yani milimetrenin 10 milyonda biri kadar mesafe içerisinde saniyede 2000 kilometrelik hıza ulaşıyorlar. Hatta bazı atomların elektronları saniyede 100 bin kilometre hıza erişiyor. Asla çarpışmıyorlar efendim.
Çarpmıyorlar.
Hiç çarpmıyorlar. Yani bu tabii bunun hiçbir izahı yok. Allah'ın yaratmasının dışında Allah'ın ayette belirttiği gibi. Allah diyor gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Evet. Bütün evreni, bütün atomları, bütün protonları, elektronları ve onların alt parçacıklarını Allah her an kudreti altında tuttuğu için en ufak bir düzensizlik olmuyor. Bakın 14 milyar yıldır bunlar birbiriyle çarpışmadan yani düzlemde değiştiriyorlar. Aynı düzlem içerisinde saniyede 100 bin kilometre hareket ediyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Adam diyor ya mesela oradaki bu filmdeki bilim adamı. Yani normalde diyor elektronun çökmesi gerekir diyor. Ben diyor görmüyorum diyor. Ben diyor boşluğum diyor. Yani atomlarım benim işte diyor o boşlukları kaldırsanız diyor tuz tanesine erişecek diyor. Olmuyor bir şey diyor. Bütün dünyadaki insanlar diyor elma büyüklüğünde olacak diyor. Olmuyor diyor.
Hayır normal şeyin dışında da yani mesela balyozla duvara vuruyorsun. Atomun yapısında yine bir şey olmuyor. Olmuyor. Yine elektron birbiriyle çarpışmıyor. Mesela yani bu açıklanabilir bir şey mi?
Evet.
Yani, Subhanallah.
Bu tabii yani bir de sırf yani atomun yapısını açıklayan tabii kuantum mekaniği gelişti. 20. yüzyılda ortaya çıktı, özellikle gelişti. Einstein ile başladı, ondan sonra Maxwell gibi bazı bilim adamlarının katılımlarıyla. Baktığınız zaman şimdi bir kere şunu iddia görmüşlerdi önce. Kuantum mekaniği demişlerdi, kuantumların hareketinin bir kurala bağlı olmadığını ortaya koymuşlardı. Bundan ortaya, tabii bazı ateist bilim adamları bunun rastlantısal olduğunu iddia etmeye kalktılar. Halbuki bakın, burada çok büyük bir mantıksızlık var. Rastlantı asla düzen meydana getirmez. Değil mi? Eğer rastlantısal bir şey olsa, bir karmaşa olsa onların dediği evet. anlamda, o zaman madde olmaz ki. Bakın diyor ki elektron çökmüyor diyor. Nasıl çökmüyor diyor kardeşim. Yani nasıl çarpışmıyorlar birbirleriyle? Düzensizlik olsa, rastgele bir şey rastgelelik olsa elektron birbirle çarpışmaz olur mu? Anında çalışıp çarpışırlardı ve madde sönerdi. Bütün evet. madde sönerdi. Evet. Olmazdı zaten yani. En başta Big Bang aşamasında olmazdı. Olmadığına göre zaten o zaman o şu demektir. Onu koruyup kollayan sonsuz bir akıl var.
Tabii.
O sadece sen onun nasıl olduğunu öngöremiyorsun yani. Çünkü insanın o kuralı ortaya çıkaramamış olması, onun bir kurala bağlı olmadığını, bir yaratılışa bağlı olmadığını göstermez ki. Tam tersine, onun çok üstün bir akıl tarafından tabii. yaratıldığını kanıtlar ayrıca yani. Böyle kuantum mekaniği bize onu kanıtlıyor. Zaten tabii en temelinde baktığınız zaman bilim adamları değil mi? Aslında maddenin o anlamda var olmadığını söylüyorlar zaten. Onu da görmüştük, evet. filmde göstermiştik. En son söyledikleri noktada zaten onu çok net bir şekilde kanıtlıyor. Bakın onun alıntılarına da bakabiliriz şimdi. Evet, bakın diyorlar ki bilim adamları, bakın çok önemli. Mesela Richard Feynman var. Atom altı parçacıkları ve ışıkla ilgili gerçekleri açıklıyor. Bakın diyor ki Richard Feynman, elektronların ve ışığın nasıl davrandıklarını artık biliyoruz. Çok tanınmış bir fizikçi Richard Feynman. Parçacık gibi davrandıklarını söylersem yanlış izlenime yol açmış olurum. Dalga gibi davranırlar desem yine aynı şey. Şimdi biliyorsunuz elektronların ve parçacıkların hem dalga şeklinde olan açıklamaları var hem de parçacık şeklinde. Bu tabii çok büyük bir mucize. Bakın diyor ki dalga gibi davranırlar desem yine aynı şey. Onlar kendilerine özgü benzeri olmayan bir şekilde hareket ederler. Teknik olarak buna kuantum mekaniksel bir davranış biçimi diyebiliriz. Devam ediyor. Bu daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir davranış biçimidir. Bir atom bir yay ucuna asılmış sallanan bir ağırlık gibi davranmaz. Yani bu yaya asılan bir ağırlık bilirsiniz. Salınım hareketleri yapar. Çekirdeği saran bir bulut veya sis tabakasına da pek benzemez. Daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde davranır. En azından bir basitleştirme yapabiliriz. Elektronlar bir anlamda tıpkı fotonlar gibi davranırlar. İkisi de aynı şekilde acayiptir. Nasıl davrandıklarını algılamak bir hayal gücü gerektirir. Çünkü algılayacağınız şey bildiğiniz her şeyden farklıdır. Bunun neden böyle olabildiğini hiç kimse bilemiyor. Bakın devam edelim. Max Planck Enstitüsü'nden enstitüsü yöneticisi Profesör Hans-Peter Dürr var. Bu kuantumun hareketlerinin rastlantısal olmadığını artık kabul eden bir grup var fizikçiler içerisinde. Bu gittikçe yayılıyor. O grubun önde gelenlerinden diyor ki, bakın ne diyor, çok önemli. Madde her neyse maddeden yapılmamıştır. Çok net değil mi açıklama? Madde her neyse maddeden yapılmamıştır.
Evet.
Şimdi bu bilimsel bir gerçek. Zaten bu hocamızın anlattıkları tam bu işte inşallah değil mi? Fizikçiler de bunu söylüyorlar zaten. Aynı şeyi söylüyorlar.
Hocamız bunu 30 yıldır anlatıyor.
Tabii 30 yıldır anlatıyor bunu. Onlar yeni geldiler bu açıklamalara zaten. Bakın fizikçi John Archibald Wheeler var. Diyor ki hiçbir olay gözlemlenmeden bir olay değildir. Yani mutlaka gözlemleyen varsa madde vardır, bir bilinç varsa değil mi? Algı olarak vardır anlamında. Bakın diyor ki, Bohr kuantum mekaniğinin öngördüğü fiziksel gerçekliğin bir sisteme dair bizim sahip olduğumuz bilgi olduğunu, Bohr çok ünlü bir kuantum fizikçisi, ve bu bilgiye dayanarak ortaya attığımız tahminler olduğunu öne sürdü. Ona göre bizim beynimizdeki bu tahminler dışarıdaki gerçek ile alakasızdı.
Evet.
Değil mi? Biz mesela hakikaten 3 boyutlu renkli bir dünya görüyoruz. Bir görüntü görüyoruz değil mi? Dışarıda renk var mı? Yok. Bakın atomu gördük. Hı hı. Atom boşluklardan oluşuyor. Atomda renk de yok. Değil mi? Kapkaranlık var hatta böyle. Karanlık var.
Tabii.
Ama biz mükemmel böyle renkli, rengarenk. Güneşli ışık görüyoruz. Güneşli ışık yok ki. Güneş atomlardan, protonlardan ve elektronlardan oluşuyor. Ondan da bize fotonlar geliyor. Enerji yüklü küçük parçacıklar. Dolayısıyla bir renk, bir şey yok.
Tabii.
Ama ışık saçıyor bütün dünyaya.
Dalga boyunda evet. Öyle zannediliyor. Öyle bir beyinde o şekilde oluşuyor.
Evet. Bakın Heisenberg'de, o da yine çok tanınmış bir fizikçi, 1958 yılında şöyle itiraf ediyor. Diyor ki, kuantum teorisinde matematiksel olarak formüle ettiğimiz doğanın kanunları artık doğrudan parçacıklarla ilgili değildir. Parçacıklar hakkındaki bilgimizle ilgilidir. Yani bu hesaplamaları, şeyleri dışarıda bir parçacık olduğunu, madde olduğunu göstermez. Değil mi? O parçacıklar hakkındaki bilgimizle ilgilidir diyor. Şimdi devam edelim. Bakın Fred Allen Wolf var. Yine çok tanınmış bir fizikçi. Diyor ki, nesneleri oluşturanlar daha fazla nesneler değildir. Nesneleri oluşturanlar fikirler, kavramlar ve bilgidir.
Algı diyor yani.
Evet. Çok açık değil mi? Bu bilimsel teknik, bakın gerçek. Bunu bilim adamları söylüyor. Biz söylemiyoruz değil mi bunları? Bakın. Fred Allen Wolf şu şekilde devam ediyor. Ancak aslında bunlar gerçek dalga değillerdir. Tamamen hayalidirler. Dalgalar için söylüyor bunu. Bunlar manyetik alan veya yer çekimi gibi alan da değillerdir. Bunlar ölçülemezler. Kütleleri veya enerjileri yoktur. Bunlar yalnızca bizim zihnimizde ve hayal gücümüzde var olurlar. Yani gözlemlediğimiz gerçek maddesel varlıklar gibi varlıkları yoktur.
Değil mi?
Bakın. Evet. Değil mi? Şimdi materyalizm tabii çökertti bu materyalizm gerçeğini. Materyalizm neyi iddia ediyordu? Maddenin sonsuzdan beri var olduğunu, haşa bir yaratıcının olmadığını iddia ediyorlardı. Eski Yunan'dan kalma bu sapkın felsefeyle, değil mi? Bakın şimdi materyalizmi ortadan kaldı. Fred Ehrenwolf diyor ki çoğu bilim adamı da dahil olmak üzere pek çoğumuz materyalizmle ilgili yeni nesnel materyalizmi kabul etmiyoruz. Kalbimizin derinliklerinde bizden önceki simyacıların yaptıkları gibi tüm evrenden sorumlu olan şeyin materyalizmden çok daha zengin bir şey olduğuna inanıyoruz. Değil mi? Bir yaratıcının varlığını kabul etmiş oluyor. Paul Davis ve John Gribbin var. Onlar da diyorlar ki materyalizmle ilgili olarak. Paul Davis tabii bilinen en tanınmış fizikçilerden. Diyor ki materyalizmi hayat veren bilim olan fiziğin aynı zamanda materyalizmin ölümü için bir sinyal olduğunu söylemek doğrudur. Bakın materyalizmi bitiren bilim oldu, değil mi? Bilimi kullanmaya kalktılar. Evet. Güya bilim materyalizmi doğruluyormuş gibi. Tam tersi diyor, bilim bitirdi diyor materyalizmi. 20. yüzyıl boyunca yeni fizik bir seri şaşırtıcı gelişme ile materyalist doktrininin temellerini ortadan kaldırdı. Önce Newton'un mekan ve zaman konusundaki tahminlerini ortadan kaldıran görecelik kuramı geldi. Ve daha sonra kuantum teorisi geldi ve bizim madde görüntümüzü tamamen değiştirdi. Şimdi bakın materyalizmin çöküşü demek neyin çöküşü oluyor bilimsel gerçeklerle? Komünizm de çökertiyor. Çünkü komünizm Karl Marx neyi ortaya atmıştı? Diyalektik materyalizm. Demişti ki Darwinizm doğanın diyalektiğidir, değil mi? Bu diyor bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturuyor diyor Charles Darwin'in kitabı için. O diyalektik materyalizmi toplumlara uyarladı. Sınıflar arası çatışma dedi. Hegel'den aldığı bu diyalektik kavramını, çatışma kavramını. Darwinizm de güya onun bilimsel dayanağı gibi göstererek, değil mi? Sınıflar arası çatışma diyalektik materyalizm, madde zıtlıklar içinde gelişir. Çatışma gerekir, çatışma da ilerlemenin temelidir diye komünizmi uyarlamıştı. Bakın bilim, değil mi? Materyalizmi de çökertti, Darwinizm de çökertti. Komünizmin zemini kalmadı. Diyalektik materyalizmin geçersizliği de ortaya konmuş oldu. Bunu bilim adamları da söylüyor zaten. Kaldı ki maddenin zaten hayal olduğunu söylüyorlar. Yani bizim zihnimizde var diyorlar madde. O anlamda madde yok diyor. Çok açık bir şekilde diyenler, değil mi? Alıntılar.
Fizikçi.
Efendim?
Fizikçi
diyenler. Hem de en ünlüleri yani. En önde gelenleri söylüyor bunu.
Şimdi ben hocamızın kitabından bir paragraf okuyayım istersen.
Evet.
Programımızı bitirirken. Uzun yıllardan beri hocamız, 30 yıldan beri bunları kitaplarında bulabilirsiniz zaten kitapları. Beynin içinde gören ve duyan şuur kime aittir? Başlığı altında. Beynin içinde ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların cıbıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir? İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak bu konu hakkındaki en önemli gerçeği hiçbir yerde rastlayamazsınız. Beyinde bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, buruna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir? Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden her şeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden Darwinist materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın beynin içindeki birkaç santimetre küplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran Yüce Allah'ı düşünüp ondan korkup ona sığınması gerekir.
Maşallah. Tabii yani bilim çok açık bir şekilde, değil mi, kusursuz bir yaratılışı ortaya koyuyor. Şimdi bazı bilim adamları bakın materyalizmi ve dolayısıyla bu batıl felsefeleri alet etmeye kalktılar. Bakın çok önemli bir itiraf göreceğiz şimdi. Bu Richard Lewontin isimli Amerika'nın önüne gelen Darwinist genetikçilerinden. Bakın çok samimi itiraf ediyor. Diyor ki bizim materyalizme bir inancımız var. Yani maddeyi biz mutlak kabul ediyoruz. Bir yaratıcıyı reddediyoruz. Darwinizmin savunucularından. Zaten Darwinizmin materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Bu maddeyi mutlak kabul eden sapkın felsefenin doğaya uyarlanmış hali. Bizim materyalizme bir inancımız var. Bu Harvard'lı bir genetikçi Richard Lewontin. Çok tanınmış bir Darwinist genetikçi. A priori önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Yani şu, bu şu demek. Yani bilimsel deliller ne gösterirse göstersin hiç ilgilenmiyor. Onun bir inancı var böyle. O da işte bu pagan dinine, Darwinizm olan bağlılık, materyalizm olan bağlılık. Onu savunuyor yani, onu söylüyor. Onu savunuyoruz biz diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Bilimle alakası yok diyor bunun diyor. Aksine materyalizmle olan a priori yani önceden delilsiz inanç, saplantı şeklinde olan bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Hayal ediyoruz bunları, kurguluyoruz. Senaryolar hazırlıyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Bakın çok samimiyetle diyor ki, bizim savunduğumuz diyor bilim falan değil diyor. Bu Darwinizm için. Biz diyor materyalizmi savunuyoruz diyor. Bu diyor yani bilimle alakası yok diyor bunun diyor. Biz bunu kurguluyoruz diyor. Yani nasıl materyalizmi savunabiliriz? Bunu böyle insanlara yutturabiliriz. Kim söylüyor bunu? Harvard'lı bir genetikçi söylüyor, Darwinist. İşte Darwinizm bu zaten. Yani o ortadan kalkıyor inşallah. Bu sapkın felsefeden dolayı zaten bu 20. yüzyılda insanlığın başına gelen belalar geldi. O işte diyalektik materyalizm olarak Marksizme dönüştü. Marx tarafından uygulandı. Mason olan Marx tarafından. Charles Darwin bunu işte Darwinizm adı altında bütün ırkçılık fikirlerini değil mi? Bu sapkın felsefeleri insanlığa böyle sundu. Masonlar aldılar onu. Marksizmi uyguladılar. Faşizmi uyguladılar. Terör ortaya çıktı. Anarşi ortaya çıktı değil mi? İnsanlar kan gövdeyi götürdü. Birbirlerini boğazladılar 20. yüzyılda. 350 milyon insanın hayatına mal oldu bu. Şehirler yıkıldı değil mi? İnsanlar öksüz kaldılar, yetim kaldılar, aileler söndü. Sırf bu, bakın sapkın felsefeler dolayısıyla. Bunlar bilimi kullanmaya kalktılar. Şimdi Allah'ın izniyle hocamız Seyit Battal Gazi gibi çıktı. Allah'ın izniyle değil mi? Bitirdi bunları. Neyle bitirdi? Bilimle, ilimle, fenle bitirdi Allah'ın izniyle değil mi? Üstadın söylediği şekilde ayrı zamanda gelişiyor olaylar. Değil mi? Maddiyün, tabiyünün yok olacağını bildiriyor. Yok edeceğini bildiriyor evet, inşallah. Değil mi? Ayrı zamanda da inşallah olacağını evet, bildiriyor. İnşallah. Tam bu dönem işte Mehdiyet'inde zırve gölgesi dünyayı kaplamış olduğunu zaten en büyük alametlerinden biri gerçekleşiyor şu anda dünya çapında ki İnşallah. 150 tane ayrı alamet, büyük alametin hepsi gerçekleşmiş oldu. Demek ki çok güzel bir dönem hızla yaklaşıyor inşallah.
Evet inşallah.
Bitirelim mi?
İnşallah.
Bütün herkese hayırlı geceler diliyoruz. Yarın inşallah saat 22'de tekrar buluşmak üzere.
Kocaeli TV.
Kocaeli TV'de inşallah hep birlikte olacağız hocamızla birlikte. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.